Ayrım 36, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Sayfa 331. Bölüm 10, Burak Erdoğan'ın Deniz Feneri. Recep Tayyip Erdoğan 1994'ten yani belediye başkanlığından beri neden bir havuza ya da iş adamı kasasına ihtiyaç duyuyor? Neoliberalizm deyip geçmemek lazım, sorun buradan kaynaklanıyor. Neoliberalizm salt bir ekonomik sistem değildir. Neoliberalizm siyaset yapmanın argümanlarını bile değiştirdi. Parayı siyasetin anahtarı haline getirdi. Siyaset herhangi bir mal, meta gibi ambalajlanıp pazarlanır oldu. Öyle ya, sıradan sade vatandaşın demokratik muhakemesine güvenilemezdi. Tepeden yönlendirilmeliydi. Başka alternatif yok sözünün kabul görmesi sağlandı. Bu genel inançsızlık sonucu insanların siyasete ilgisi kayboldu. Seçim sandıklarına bile gitmemeye başladılar. Sonuçta neoliberal hegemonya demokrasiyi değersizleştirdi. Para varsa iktidar var anlayışı egemen oldu. İktidara ulaşmanın aracı paraysa, parayı bulmak için her yol mubah sayıldı. Paranın girdiği her yer mutlaka kirleniyor. Ulvi amaçlar yerini kişisel menfaatlere bırakıveriyor. İşte Deniz Feneri örneği. İddianamede Burak Erdoğan'ın da adı geçiyor. İddianamede damat Berat Albayrak'ın adı geçiyor. En iyisi en başa dönelim. Deniz Feneri davasının merkezinde Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Albayraklara kurdurulan Kanal 7 televizyonu var. 1996'da Kanal 7'de yayımlanan Şehir ve Ramazan programı ilgi görünce kanal yönetimi programı Ramazan sonrasında devam ettirme kararı aldı ve adını değiştirerek Deniz Feneri yaptı. 2 yıl sonra Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdular. Tarih 18 Kasım 2002. AKP hükümeti kuruldu. Bir ay sonra İçişleri Bakanlığı Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması önerisiyle Danıştay'a başvurdu. Kağıt üzerinde bir dernek vardı ama doğru düzgün bir etkinliği yoktu. Danıştay talebi giriştiği etkinliklerin ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmadığı gerekçesiyle reddetti. İçişleri Bakanlığı 2004'te Danıştay'a bir kez daha başvurarak Deniz Feneri için kamu yararına çalışan dernek önerisini yineledi. Danıştay derneğin çalışmalarını yeterli bulmayıp tekrar reddetti. Bunun üzerine AKP hükümeti dernekler yasasını değiştirmeye karar verdi. Kamu yararına dernek statüsü için Danıştay'dan izin alınması hükmü kaldırıldı ve bu yetki tümüyle Bakanlar Kurulu'na bırakıldı. Ve Bakanlar Kurulu 2004 sonunda dernekler yasasında değişiklik yaptı. Deniz Feneri Derneği'ne kamuya yararlı dernek statüsü verildi. Buna 2005 yılında izin almadan yardım toplayabilme imkanı eklendi. Ayrıca dernek veraset ve intikal vergisinden de muaf tutuldu. 2007 yılında da Deniz Feneri Derneği'ne TBMM Üstün Hizmet Ödülü verildi. AKP tüm bunları neden yaptı? Sorunun yanıtını Almanya'daki dava verdi. Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği bir yıl sonra Almanya'da Deniz Feneri EV adıyla Almanya'nın Mörfelden şehrinde kuruldu. 29.09.1999 tarihinde VA1125 sicil numarasıyla kaydedildi ve tescili Gross Gerau Sulh Mahkemesi tarafından onaylandı. Derneğin Almanca ismi ise Verein des Leuchtturms idi. Adının sonunda yer alan EV kısaltması Almanca'da Eingetragener Verein kelimelerini ifade ediyordu. Türkçesi kayıtlı dernek anlamındaydı. Dernek tüzüğü de Türkiye ile aynıydı. Toplanan paralar muhtaç insanlar için yardım amaçlı kullanılacak. Kuruluşundan hemen sonra Almanya'da yayın yapan Türk gazete ve televizyonlarında yoğun bir reklam kampanyası başlatıldı ve Almanya'da banka hesap numaraları verildi. Duygu sömürüsünün başında Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem acısı vardı. 2002-2007 yılları arasında Deniz Feneri EV Derneği'ne özellikle dini bayramlarda, doğal afetlerde düzenlenen özel kampanyalarda 5 yılda 20 binden fazla insanın bir kez 7500'e yakın kişinin de düzenli olarak bağış yaptığı kayıtlara girdi. Çeşitli organizasyon ve kampanyalarıyla yaklaşık 40 milyon euro toplandı. Organize işler iyi gidiyordu. Ancak yıl 2004. Alman Postbank ve Commerzbank'taki hesaplardan çantalarla yüklü miktarda para çekilmesi üzerine her iki bankanın yetkilileri kara para şüphesiyle polise başvurdu. Frankfurt polisi 2004'ten itibaren Deniz Feneri, Kanal 7, Weiss GmbH, Taxi Quick, Taxi Prestige, Atlas GmbH, As GmbH ve OFBG isimli firmaları izlemeye başladı. Yıl 2007. Alman polisi 8 yıldır Almanya'da faaliyet gösteren Kanal 7 INT'in Frankfurt'taki binası ile aynı binada bulunan Deniz Feneri EV'nin merkezine baskın düzenledi. CD, muhasebe defteri, bilanço kayıtları, banka dekontları ve maaş bordrosu gibi belgeleri de el koydu. Soruşturma ve dava sürecinde gerçek ortaya çıktı. Alman savcılığı yardım adı altına toplanan paraların amaç dışı kullanıldığını, çeşitli firma ve kişilere aktarıldığını ortaya çıkardı. Toplanan paranın bir bölümünü sanıklar zimmetlerine geçirmiş, önemli bir bölümünü de Türkiye'ye göndermişti. Bir kısmıyla ticari şirketler kurmuş, bir kısmıyla da gayrimenkul almışlardı. Gönderilen paralarla Adana, Yozgat, Çorum, İstanbul gibi illerde değişik şirketlerden yoksullara dağıtmak için gıda, tekstil gibi malzemelerin alındığına dair faturalar vardı. Fakat farklı şehirlerdeki farklı şirketlerin Almanya Deniz Feneri EV'ye ödemeleri için kestiği faturaların hepsi aynı daktiloyla yazılmıştı. Yardım adı altında Frankfurt şehrindeki 6 adet daire, Avusturya Viyana'da 2 bina satın alınmıştı. Türkiye'deki Beyaz Holding'in sermaye artışı dahi Deniz Feneri EV'nin parasıyla yapılmıştı. Belgelerde Etiyopya'ya toplam 730 bin euro gönderildiği görülüyordu. Alman polisinin takibi sonucu Deniz Feneri EV'nin gönderdiği paraların Etiyopya'da adı yolsuzluk iddialarına karışmış Ömer İsmail adlı biri tarafından alınıp tekrar Almanya'ya geri getirildiği belgelendi. Deniz Feneri EV'nin ve Kanal 7 İNT'in genel müdürü Mehmet Gürhan, yardımcısı konumundaki Mehmet Taşkan ve derneğin muhasebe müdürü Firdevsi Ermiş gözaltına alındı. Bu operasyon üzerine Türkiye Deniz Feneri Derneği, Almanya'daki dernekle hiçbir hukuki ve kurumsal bağımız yoktur açıklamasını yaptı. Oysa Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 25.09.2001 tarihinden itibaren Anadolu Finans Kurumu Fatih Şubesi nezdindeki 17.087 Taksim 106 numaralı hesabından 50.842.01 euro, 45.714.71 euro vesaire paralar gönderilmişti. Deniz Feneri Derneği'ne ödül veren TBMM Başkanı Bülent Arınç, Deniz Feneri Derneği çok güzel çalışmalar yapıyordu. O yüzden ödüllendirmeyi uygun bulduk. Faaliyetlerinin bir bölümünden de haberdarım. Almanya'da aynı adı taşıyan dernek yöneticileri eğer yoldan çıktılarsa Allah belalarını versin diye açıklama yapma gereği duydu. Deniz Feneri EV'nin topladığı bağışların bir kısmının bir dönem Kanal 7'nin Ankara ve Washington temsilciliğini ve RTÜK başkanlığını yapan Zahit Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karaan'ın yöneticisi ve sadrı oldukları Euro 7 GmbH, Atlas GmbH, Europa Consulting, Yeni Şafak Europa GmbH, Taxi Quick, Weiss GmbH, Taxi Prestige, Rapidway gibi paravan şirketlere aktarıldığı ortaya çıktı. Hem Türkiye'de hem de Almanya'da ikamet ettiği görünen bir dönemin mücahidi Zahit Akman'ın 2002-2007 yılları arasında Deniz Feneri ile bağlantılı şirketlerde kurucu, ortak ve yönetici olarak çalıştığı ortaya çıktı. Tek mücahit o değildi yargı önüne çıkarılan, 39 mücahitti hepsi. Bunlardan biri Erdoğan'ın örtülü ödenek şefi Maksut Serim. Yazdım, Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde belediyeye bağlı 30'a yakın şirketinin hesaplarıyla aynı zamanda Deniz Feneri'nin hesaplarının da bulunduğu Vakıfbank'ın Valide Sultan Şubesi müdürüydü. Keza Vakıfbank'ın Frankfurt Şube Müdürü Metin Özetçi'nin Almanya Deniz Feneri ile ilişkili olan şirketlere yetkisi dışında ve yüksek miktarlarda usulsüz krediler verdiği de dosyadaydı. Özetçi soruşturmadan çok kısa bir süre sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve ifadeye çağrıldığı halde Almanya'ya gitmedi. YİMPAŞ koordinatörü, Yeni Şafak gazetesinin Avrupa temsilcisi, Kanal 7 Avrupa sorumlusu ve Almanya'daki Deniz Feneri EV davasının bir numaralı sanığı, Deniz Feneri EV Başkanı Mehmet Gürhan'ın kişisel hesap hareketleri yolsuzluk operasyonunun en açık deliliydi. 2002-2006 tarihleri arasında Deniz Feneri'nin banka hesaplarından Postbank'taki kişisel hesaplarına geçen miktar 9 milyon 978 bin euro idi. Deniz Feneri ve Kanal 7'nin hem Almanya'da hem Türkiye'de kurulan paravan şirketler aracılığıyla yoksullara dağıtılmak üzere gıda, tekstil, tıbbi malzeme vesaire adı altında yüklü miktarlarda alımlar yapmış gibi görünerek yardım paralarını kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Bu şirketlerden biri de Albayrak kardeşlerin kurduğu Yeni Şafak Europa GmbH idi. Dolayısıyla Yeni Şafak gazetesinin sahibi Ahmet Albayrak ile kardeşi Mustafa Albayrak hakkında ağır iddialar vardı. Hep aynı isimlerin olması tesadüf değil herhalde. Başbakan Erdoğan'ın Deniz Feneri'ni neden çok koruduğu merak ediliyordu. İşin içinde sadece Albayraklar yok, damat ve oğul bile var. Dava dosyasında Deniz Feneri adına toplanan paraların Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın da yöneticilerinden olduğu, Sabah, Takvim gibi gazetelerin satın alınmasında kullanıldığı iddia ediliyor. İddia diyorum çünkü Türkiye'de Deniz Feneri davasının hangi şartlarda açıldığını biliyorsunuz. Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak'ın da adı dosyada var. Ahmet Burak Erdoğan birkaç kez Frankfurt'ta Deniz Feneri merkezine gelmiş ve gizli kamera çekimleriyle tespit edilmişti. Niye gelmişti? 17 Aralık operasyonunda ekranlarda gördüğümüz çantalar bu görüntülerde var mıydı? Almanya'daki dava dosyasının 1551 ile 1650 arasındaki sayfalarında Deniz Feneri adına halktan alınan paraların Ahmet Burak Erdoğan'ın iş alanına giren gemicilik işlerinde kullanıldığı ifade ediliyor. Sanık Firdevsi Ermiş ifadesinde daha önce Baltic Christina adını taşıyan bu geminin 2,5 milyon euroya Almanya Deniz Feneri'nin parasıyla satın alındığını, bunun için 1 milyon euro kredi çekildiğini, geri kalan paranın Deniz Feneri'nin resmi olmayan kasasından aktarıldığını, ancak paranın sahte belgelerle Türkiye'den getirilmiş gibi gösterildiğini anlattı. Burak Erdoğan'ın bacanağı olan Habib Karaman, davanın önemli isimlerinden Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın oğlu, aracılığı ile geminin %40'ına ortak olduğu iddiaları var. Türkiye'de savcılar Burak Erdoğan'ı çağırıp soramadı. Savcıların başına ne geldiğini yazacağım. Dipnot: Osman Ketenci Kasımpaşalı taksiciydi. Kaptan Paşa Huzur Taksi'de çalışıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın halasının kızı Aysel ile evliydi. Bu evlilikten doğan iki kızından büyük kızı Sema'yı Burak Erdoğan ile, küçük kızı Şehriban'ı ise Habib Karaman ile evlendirdi. Rizeli taksici Osman Ketenci sonra işleri büyüttü. Önce taksi plakası zengin oldu. Kanal İstanbul, 3. Köprü ve 3. Havalimanı projeleri açıklandıktan sonra yıldızı parlayan Çatalca'da 54.489 metrekare arsası bulunuyor. Arazi içine 10 lüks villanın haricinde tenis kortları, futbol sahası, havuzlar ve at gezinti alanı var. Bölgede yıllardır imar yasağı olduğu için bir çivi bile çakılmazken Ketenci'nin villaları nasıl yaptığı merak konusu. 17 Aralık operasyonundan sonra sosyal medyaya Erdoğan ile Ketenci'nin bu villalarla ilgili yaptıkları telefon konuşması sızdırıldı. Bu arada hatırlatıp geçeyim. Burak Erdoğan kayınpederi Osman Ketenci ile bu merz denizciliği ortaktı. Sonuçta Almanya Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada savcılığın 8000 sayfalık iddianamesinde Deniz Feneri Derneği'nin resmi kayıtlarına göre, kayıtlı olmayan da var demek ki, 5 yılda 41 milyon euro topladığı, bunun 18 milyon eurosunu amaç dışı kullandığı ortaya çıkarıldı. Türkiye'ye gelen 18 milyon euronun 8 milyon euroluk kısmı Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği'ne aktarılmıştı. Kalan kısmı kayıptı. Mahkemenin hakimi Johann Müller 17 Eylül 2008'de kararını açıkladı. Deniz Feneri EV'nin ve Kanal 7 İnt'in genel müdürü Mehmet Gürhal 5 yıl 10 ay, yardımcısı konumundaki Mehmet Taşkan 2 yıl 9 ay ve Deniz Feneri EV ve Kanal 7 İnt yayıncısı Euro 7 Fernseh GmbH'ın muhasebe ve mali müdürü Firdevsi Ermiş 1 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme derneğin mal varlığına kamu adına el koyarak mal varlıklarının yönetimini kayyuma devretti. Kayyumlar derneğin borçlarını ödedikten sonra geriye kalan paraları almaları için bağış sahiplerine çağrı yaptılar. Kalan para ve mal varlıkları ise Kızıl Haç'a devredilecek. Deniz Feneri EV davasının gerekçeli kararında olayın Türkiye boyutunun önemine vurgu yapılırken asıl faillerin Türkiye'de olduğu vurgulandı. Hapis cezası alan 3 dernek yöneticisinin Almanya'da iş başında oldukları ancak tüm yönetim ve kontrolün Türkiye'den yapıldığı açıklandı. Türkiye'de Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Zahit Akman, İsmail Karahan ve Harun Yoldaş'ın sorumlu olduğu iddia edildi. Almanya'da halen ikinci bir soruşturma daha yürütülüyor. Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın sanık olarak yargılandıkları ikinci davanın konusu Vakıfbank Frankfurt Şubesi'ndeki para hareketleri. Türkiye'de kamuoyu baskısıyla düğmeye 6 Temmuz 2011 tarihinde basıldı. Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nce RTÜK eski başkanı Zahit Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik ve Kanal 7 çalışanları ile Deniz Feneri Derneği Yöneticisi Ali Solak, Harun, Kapı Yoldaş, Muzaffer Şafak, İzzet Kurum, Mehmet Sıddık Balıkçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sonra ne oldu? Yüzyılın bağış yolsuzluğu olarak nitelendirilen Deniz Feneri EV Türkiye bölümünü soruşturan Ankara Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkaslan, Abdülvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'e resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla görevden el çektirildi. Yetmedi, yargılandılar. Ayrıca Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcılardan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Nuri Yiğit ile Şadan Sakınan'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Harun Kodalak getirildi. Ve Zahit Akman ve arkadaşları 21 Ekim 2011'de serbest bırakıldı. Deniz Feneri davası halen devam ediyor. Sürpriz mi bu olup bitenler? Sürpriz mi karşımıza yine Albayrakların, Kanal 7'nin çıkması? Sürpriz mi karşımıza yine oğulların, akrabaların çıkması? Sürpriz mi örtülü ödenekler, vakıf banklar ve sürpriz mi dava sürecinin böyle ilerlemesi? 17 Aralık'a böyle böyle gelindi. 17 Aralık aslında hiç sürpriz değildi. Kamuoyu 1990'larda nasıl Albayrak adını öğrendiyse 17 Aralık'tan itibaren sık sık bir aile karşımıza çıktı. Top başlar. 25 Aralık 2013'te gözaltına alınmak istenen iş adamları arasında top başlar da vardı. Sümeyye Erdoğan'ın sızdırılan telefon görüşmesinde top başlar vardı. Suudilerle iş görüşmelerinde top başlar vardı. Kimdi bu top başlar? Öyle ya. 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmalarının perde arkasında paralel devlet dedikleri cemaatin olduğu sır değil. Cemaat topbaşları niye hedefe koydu? Hedef olmalarının nedeni sadece Erdoğan'a yakın olmaları mı? Bir başka nedeni olabilir mi? Başlayabiliriz. Önce iki soru. Paralel devlet, cemaat, Nakşibendi, Erenköy cemaatine niye düşman? Paralel devlet, cemaat, Nakşibendi, İsmail Ağa cemaatine niye düşman? Yanıtlardan önce bilindik hikayeyi yazayım. Hintliler hayatlarında fil görmemiş insanları karanlık ahırda toplar, insanlardan dokunduklarının neye benzediğini anlatmalarını isterler. İnsanlar ellerini file sürmeye başlarlar. Kim elini filin neresine sürerse fili öyle tarif eder. Ne demek istediğimi sanırım anladınız. Konuyu paralel devlete, yani okyanus ötesi merkezli cemaate getireceğim. Cemaatin hışmına, komplosuna uğramış kişiler bir dönem salt kendi başına gelenlerle paralel devleti kavramaya çalıştı. AKP çevreleri de meseleyi 17 Aralık darbesi olarak görüyor. Kurulan tezgaha yukarıdan bakamıyor. Örneğin Oda TV davasının 17 Aralık operasyonuyla ilgisini biliyorlar mı? Hiç sanmam. Oysa 17 Aralık'ta neler olacağı bu davanın ek klasörlerinde var. Şöyle, cemaatin polisi ODTV bilgisayarlarına virüsle dosyalar yerleştirdi. Amaçları birkaç gazeteciyi Silivri cezaevine atıp susturmak değildi. Tezgah büyüktü, MİT'e de operasyon yapacaklardı. Ve ardından AKP'ye yakın iş adamlarına ve dolayısıyla en sonunda Erdoğan'a. Ergenekon operasyonlarının başladığı o günleri anımsayınız. Ergenekon'un iş adamları kim diye kalem oynatan çömez yandaş gazeteciler vardı. Bu dünkü çocuklar doğal olarak büyük oyunu hiç anlamadı. Oysa Ergenekon'un iş adamları dedikleri 17 Aralık'taki Erdoğan'a yakın iş adamları olacaktı. Şaşırdınız mı? Bunu nereden mi çıkarıyorum? Elimde belgeler var. Önce bir tespit yapayım. Çok becerikli polislerimiz var. ODTV'ye yapılan operasyonda 35 ayrı bilgisayar hard diski, 3095 DVD kaseti, 471 mini DV kaseti, 1906 CD DVD ve 21 VHS kaseti bir günde incelediler ve pat diye yasak belgeleri buldular. Bu kadar hard diski kaseti bir yılda ancak inceleyebilirlerdi. Demek ki neymiş? Koyan çabuk buluyormuş. ODTV'ye virüsle konulan dokümanlar arasında MİT belgeleri de vardı. Bunlar 17 Aralık operasyonunun ipucunu veriyordu. Erdoğan ve şürekası bunları hiç göremedi, anlamadılar. Hep çabuk kandırıldılar. Öyle ki ODTV operasyonundan 2 ay sonra 13 Nisan 2011'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde cezaevine atılmamızla ilgili sorular üzerine Erdoğan, kitabın bombadan daha tehlikeli olabileceği açıklamasını yaptı. Cemaatin polisleri Erdoğan'ı parmağında oynattı. Size suikast yapacak, Ergenekoncuları askerleri yakaladık diye korkuttu. Cemaat polisinin ODTV bilgisayarlarına kendi koyup kendi bulduğu MİT belgelerinde ne vardı? 17 Aralık operasyonunda kimin adı varsa o belgelerde de işte o isimler vardı. Suudi Arabistanlı iş adamı Yasin Abdullah Elkadı vardı. Turgay Ciner'in sağ kolu Mehmet Fatih Saraç vardı. Erdoğan'a en yakın iş adamı Mustafa Latif Topbaş vardı vesaire. Virüsle yerleştirilen o belgelerde Elkadı ile Mustafa Latif Topbaş'ın 1997'de kurdukları Ahsen Plastik Kağıtçılık ve Temizlik Ürün Sanayi Ticaret AŞ ortaklığı gibi ticari ilişkiler ayrıntılarıyla yazılıydı. Yine o MİT belgesinde AKP'ye AK adını veren Mustafa Latif Topbaş'ın sahibi olduğu AK Gıda Sanayi Ticaret AŞ hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttu. Topbaşlar, Ülkerler, Elkadı bu şirkete de ortaktı. Dipnot: Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Ülker grubunun kurucusu Sabri Ülker'in kızından torunu. Yıldız Holding Başkan Yardımcısı Ali Ülker ile evlidir. 17 Aralık operasyonu ayakkabı kutusuna indirgenemez, çok daha derindir. Topbaşların Elkadı ile ticari ilişkileri Türkiye'nin ilk faizsiz finans kuruluşu Albaraka Türk döneminde 1980'lerde kuruldu. Benzer ortaklık BİM mağazalarında da vardı. Bizim bilgisayarlara yüklenen o belgelerde çok bilgiler var. Müteahhit Mustafa Hanoğlu'nun Erdoğan'ın kasası olduğu iddiası gibi. ODTV soruşturması sürerken belgelere MİT'in talebiyle yayın yasağı geldi. Bu nedenle fazla ayrıntı veremiyorum. Anlatmak istediğimi yazdım. Şuraya gelmek istiyorum. Cemaatin polisi bu MİT belgelerini ODTV'ye niye koydu? Amaç efendim size yakın iş adamlarını MİT fişlemiş ve haber yapması için ODTV'ye vermiş diyerek Başbakan Erdoğan'ın oluruyla MİT'e operasyon yapılmasını mı sağlamaktı? Yazdım, ODTV kapsamında tutuklanan MİT müşaviri Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde ölmeseydi MİT'e operasyonu 7 Şubat'ta KCK üzerinden değil ODTV üzerinden yapacaklardı. ODTV büyük bir operasyonun ilk adımıydı. Gazeteciler, MİT görevlileri, iş adamları, akademisyenler bu davaya eklenecekti. Peki bu tespit elde var bir. Gelelim ikincisine. İkinci tespit, cemaat polisinin o MİT belgelerini ODTV'ye yüklemesinin başka amacı olabilir mi? Şu nedenle soruyorum, cemaat polisinin ODTV'ye koyduğu MİT belgesindeki iş adamlarıyla 17 Aralık'ta operasyon yapılan iş adamlarının aynı kişiler olması tesadüf mü? Hedefte aynı iş adamları, avlayan aynı cemaatçi polisler. Şimdi Poyrazköy kafes komplosundan da biliyoruz ki cemaat devlet içinden bilgi topluyor, bilgi bankası oluşturuyor ve zamanı gelince kullanıyor. Yani cemaat 3 yıl önce niyetini belli etti. MİT'ten o belgeyi çalıp ODTV'ye koymasının amacı bu. Cezaevinden ey AKP, seni de takip ediyorlar, fişliyorlar, zamanı gelince kullanacaklar diye bağırdık. Mahpushanenin duvarları kalındı, sesimizi duyuramadık. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 341.